Elçilerin İşleri 2. bölüm 32. ayette Tanrı İsa'yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız diye yazıyor. Petrus şimdi o gün orada toplanan kalabalığa şöyle diyordu. Şu anda görmüş olduğunuz şey, yani Celilelilerin konuştuklarını kendi dillerinde duymalarıyla sonuçlanan bu mucize, İsa Mesih ölümden dirildiği için gerçekleşmiştir. O Tanrı'nın sağına yükseldi. Babadan aldığı kutsal ruhu tanrısal vaat uyarınca gördüğünüz ve duyduğunuz biçimde sağanak gibi üzerimize döktü. Elçilerin İşleri 2. bölüm 33 ila 35. ayetler arasında şöyle yazıyor. O Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Davut kendisi göklere çıkmadığı halde şöyle der. Rab, Rabbime dedi ki ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Eski antlaşma imanlıları cennete gitmemişlerdi. Eğer onlardan biri cennete gitmiş olsaydı bu kişi Davut olurdu. Davut göklere yükseltilmemişti. Öyle anlaşılıyor ki eski antlaşma imanları bir gün yeryüzünde yaşamak için ölümden diriltileceklerdir. Yeni Yeruşalim kentine alınacak olan imanlar topluluğu dediğimiz kilisedir. Bugün çevremizde ölerek aramızdan ayrılan Mesih inanlarından söz edilirken onların bedenden yoksun oldukları ama Rabbin yanında bulundukları 2. Korintliler 5. bölüm 8. ayette söylenmektedir. Petrus şimdi 110. mezmurun 1. ayetinden alıntı yaparak karşısındakilerine İsa Mesih'in yukarıda Tanrı'nın sağında olduğunu gösteriyor. İsa Mesih egemenliğini kurmak için yeryüzüne tekrar gelinceye dek orada kalacaktır. Ama Tanrı'nın sağında bulunduğu şu dönemde hala dünyada çalışmaktadır. Elçilerin İşleri 2. bölüm 36. ayette ise böylelikle bütün İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin. Tanrı sizin çarmıha gerdiğiniz İsa'yı hem Rab hem Mesih yapmıştır. Petrus vaazında İsa Mesih'in ölümden diriltildiğini dile getirmektedir. Buna göre Mesih onların günahları uğruna ölmüş ama ölümden tekrar dirilmişti. Elçilerin İşleri 2. bölüm 37. ayette ise bu sözleri duyanlar yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere kardeşler ne yapmalıyız diye sordular. Petrus'un vermiş olduğu bu vaaz sonucunda orada toplananlar kendilerinin Tanrı önünde suçlu ve günahlı olduklarının farkına vardılar. Elçilerin İşleri 2. bölüm 38. ayette ise Petrus onlara şu karşılığı verdi. Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağanını alacaksınız. Bütün bunlar Tanrı sözüne sahip olan, haberi duyan ve peygamberin ön bildirilerini bilen bir ulus içindi. Bunların her ne kadar kendilerine Tanrı tarafından verilen bir dini varsa da Tanrı'dan uzak olan bir yolda yürümekteydiler. Burada onlara tövbe etmeleri söyleniyor. Bu kişiler yürümüş oldukları kendi yollarından dönmeli ve Tanrı'nın belirlediği yolda yürümeliydiler. Petrus onlara günahlarınızdan dönün ve vaftiz olun dedi. Onların suda vaftiz olmaları onların günahlarından dönmüş olduklarını, Mesih'e döndüklerini ve ona iman ettiklerini gösteren bir kanıt olacaktı. Petrus onlara şöyle diyordu. Günahlarınızdan dönün, yani tövbe edin. Ve günahlarınızın bağışlanması için her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Tapınakta sunulması için bir kurban getireceğinize böyle yapmanız, günahlarınızın bağışlanması için İsa'ya iman ettiğinizi gösterecektir. Görüleceği gibi onların vaftiz olmaları, Mesih'in dünyanın günahlarını kaldıran Tanrı kuzusu olduğu gerçeğine tanıklık edecekti. Böylece kutsal ruh armağanını alacaksınız. İsa Mesih'e iman eden, kurtuluş için ona güven bağlayan herkes kutsal ruh armağanını alacaktır. Elçilerin İşleri 2. bölüm 39. ayette devam ediyor. Bu vaat sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için, Tanrımız Rabbin çağıracağı herkes için geçerlidir. 2000 yıl önce sizler ve ben uzaktaydık. Petrus burada bizlerden söz etmektedir. Elçilerin İşleri 2. bölüm 40. ayette ise Petrus daha birçok sözlerle onları uyardı. Kendinizi bu sapık kuşaktan kurtarın diye yalvardı. Diğer bir deyişle Petrus, yürüdüğünüz yollardan vazgeçin, Mesih'e dönün diyordu. Elçilerin İşleri 2. bölüm 41. ayette ise onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık 3000 kişi topluluğa katıldı diye yazmaktadır. Bu sonuç bir vaizin başarısı değildi. Bu insanlar gerçek anlamda yeniden doğmuş kişilerdi. Bu ayet Elçilerin İşleri kitabında günahlarından tövbe edip Rab'be dönenlerin sayısının tam ve kesin bir şekilde açıklandığı yerlerden birisidir. Şimdi ortaya çıkan inanlılar topluluğuna bakalım. Elçilerin İşleri 2. bölüm 42. ayette bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar der. Gerçek bir inanlı topluluğunu nasıl tanırsınız? Gerçek bir inanlı topluluğunu tanımanıza yardım edecek şu dört özelliğe dikkatinizi çekmek istiyorum. İlk olarak bunlar elçilerin öğretisini dinlemekte sürekli bir bağlılık gösterdiler. Gerçek bir kiliseyi yani gerçek bir inanlı topluluğunu gösteren şey binanın kaç metre yüksek olduğu ya da çanının ne kadar ses çıkardığı değildir. Önemli olan minberin ortada olup olmadığı ya da din adamlarına özgü bölgenin cemaatin oturduğu yerden ayrı bir yerde tutulup tutulmadığı değildir. Önemli olan şey onların elçilerin öğretişlerine sıkı sıkıya bağlanıp bağlanmadıklarıdır. Gözle görülen gerçek kilisenin parmak izlerinden bir tanesi sağlam öğretişe bağlı olmasıdır. İkinci olarak ruhsal paydaşlık konusu gelmektedir. Bu ilk inanlar topluluğu Mesih'le ilgili şeyleri birbirleriyle paylaşıyorlardı. Üçüncü olarak ekmek bölme konusu gelmektedir. Ekmek bölmek pek öyle sırf Rabbin sofrasına katılmak kadar kolay bir şey değildir. Bu Mesih ile olan bir paydaşlığa ve ilişkiye girmek demektir. Dördüncü olarak ise dua konusu gelmektedir. Korkarım bu konu bugün birçok inanlı topluluğunun en zayıf yönlerinden birisidir. Yani bir inanlı topluluğunun güçlü olup olmaması dua edip etmemesine bağlıdır. Gerçekten de bir inanlı topluluğunun en değerli şeyi duadır. Elçilerin İşleri 2. bölüm 43. ayette ise herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu diye yazıyor. Bu tür belirtiler yapabilme armağanlarına sahip olanlar elçilerin kendileriydi. Elçilerin İşleri 2. bölüm 44 ila 47. ayetler arasında imanların tümü bir arada bulunuyor, her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu diye yazıyor. İnanlı topluluğu hiçbir zaman bu dönemdeki kadar güçlü olmamıştır. Böyle bir yaşam biçimi bugün ne yazık ki olası görünmemekte. Çünkü kendilerini gerçek Hristiyan sanan çok sayıda ismen Hristiyan bulunmaktadır. Şunu da dikkatinize sunmak isterim ki kurtulanları inanlılar topluluğuna katan Rabbin kendisiydi. Elçilerin İşleri 3. bölüme geldiğimizde inanlılar topluluğunun ilk mucizesini ve Petrus'un ikinci vaazını görürüz. Rab İsa Mesih'in kutsal ruhun gücüyle Yeruşalem'deki elçiler aracılığıyla yaptığı işleri gösteren Elçilerin İşleri kitabının ilk bölümünü henüz tamamlamadık. Bir daha tekrarlanabilme özelliği olmayan Pentekost gününde inanlılar topluluğunun doğuşunu, ortaya çıkışını, diğer anlamda doğum gününü gördük. İnanlılar topluluğunun varoluşu kutsal ruhun Mesih inanlarının içinde yerleşmiş olması nedeniyledir. Kutsal ruh Mesih inanlarının içinde yerleşiyor, onları sevgisi, gücü ve hizmet verebilmeleri için kendi bereketleriyle dolduruyordu. Sizler ve ben Betlehem'de yaşanan İsa Mesih'in doğumu olayını tekrar edemediğimiz gibi Pentekost'u da tekrar edemeyiz. Ama bugün kutsal ruhun gücüne ihtiyacımız var. Tanrı'ya şükürler olsun ki kutsal ruh bugün dünyadadır. Dünyadaki kötülüğe karşı durmakta ve insanların suçlu ve günahlı olduklarını kanıtlamaktadır. Onu aramamız gerekmiyor çünkü o Rab İsa Mesih'e iman eden bütün imanlıların yaşamında yer almaktadır. Bu 3. bölümde 1 ila 11. ayetler arasında sakat bir dilencinin iyileştirildiğini görüyoruz. Petrus'un etkili konuşmasıyla 12 ila 26. ayetler arasında karşılaşmaktayız. Bu hizmetlerin getirdiği sonuç ise Rab İsa Mesih'e iman eden 5000 erkektir. İlk olarak sakat bir dilencinin iyileştirildiği olaya bakalım. Elçilerin İşleri 3. bölüm 1. ayet şöyle başlar. Bir gün Petrus da Yuhanna saat 3'te dua vaktinde tapınağa çıkıyorlardı. Öyle anlaşılıyor ki bu dua vakti kahinin yapmış olduğu dualarla birlikte buhur sunusunu sunmak amacıyla tapınağa girdiği akşam ibadetiydi. İncil'in Luka bölümünün 1. kesiminde gördüğümüz gibi Zekeriya da bu aynı dua vaktinde tapınakta altın sunağın önünde ruhsal hizmette bulunmuş ve orada bir melekle karşılaşmıştı. Buhur sunağı olan bu altın sunak bize duayı anımsatır. Söz konusu bu vakit dua vaktiydi. Bu saatte tapınakta insanlar büyük kalabalıklar halinde dua ederlerdi. Elçilerin İşleri 3. bölüm 2. ayette ise o sırada doğuştan kötürüm olan bir adam tapınağın güzel kapı diye adlandırılan kapısına getiriliyordu. tapınağa girenlerden para dilenmesi için onu her gün getirip oraya bırakırlardı diye yazmaktadır. Bu adam doğuştan sakat birisiydi. Her gün onu getirirler ve burada tapınağın kapısının önüne bırakırlardı. Adı güzel olan tapınağın bu kapısı karşısında ne çelişkili bir görüntü değil mi? Burada güzel bir kapı bulunurken yanı başında sakat ve kötürü bir adam durmaktaydı. İnsan güzel şeyler yapabilir ama kendisini iyileştirip geliştiremez. Tabii insan dışarıda bazı şeyleri kesip kırpabilir. Örneğin saçını kısaltabilir, tırnaklarını kesebilir, arada bir banyo yapabilir ama kendi içerisinde bulunan eski doğasını hiçbir zaman değiştiremez. İşte bizim burada karşılaştığımız şey budur. Bir tarafta tapınağın güzel kapısı, diğer tarafta ise doğuştan sakat, zavallı bir adam. Bu adam bütün gün tapınağın kapısının önünde oturur, dilencilik yapardı. Zaten yapacağı başka bir şey olmadığından bu adam dilencilik yaparak geçinirdi. Tapınağa girmek üzere olan Petrus'la Yuhanna'yı gören adam kendilerinden sadaka istedi diyor. Elçilerin İşleri 3. bölüm 3. ayetti. Bu olay bize Petrus ve Yuhanna'nın Pentekost gününden sonra bile dua etmek için tapınağa gitmeye devam ettiklerini göstermektedir. Yeruşalim'de bulunan Mesih inanlarının hepsi ya Yahudiler ya da uluslardan gelip Yahudi olmuş olan insanlardılar ve bunlar dua etmek için tapınağa gitmeye devam ediyorlardı. Bu zavallı dilenci Petrus ve Yuhanna'yı tapınağın kapısında görmüştü ve onların kendisine iyi bir bağışta bulunacaklarını umut ediyordu. Elçilerin İşleri 3. bölüm 4 ve 5. ayetlerde Petrus'la Yuhanna ona dikkatle baktılar. Sonra Petrus bize bak dedi. Adam onlardan bir şey alacağını umarak gözlerini onların üzerine dikti. Petrus'la Yuhanna o dilenci adama böyle bir yakınlık gösterince dilenci adam bu adamların kendisine bir şeyler vereceğinden emin bir şekilde başını Petrus'la Yuhanna'nın bulunduğu yöne çevirdi. Elçilerin İşleri 3. bölüm 6. ayette Petrus, "Bende altın ve gümüş yok ama bende olanı sana veriyorum," dedi. Nasıralı İsa Mesih'in adıyla yürü. Roma'daki inanlar topluluğunun parasını saymakta olan Papa'nın bulunduğu yere giren ilk imanlardan biriyle ilgili bir olay anlatılır. Bu adam girmemesi gereken özel bir yere girdiğini fark edince geriye dönüp dışarıya doğru yürümeye başlamış. Papa adamın arkasından artık kilise bir daha altınım ya da gümüşüm yok diyemeyecek diye seslenmiş. İmanlı adam dışarıya doğru yürümeye devam ederken şu karşılığı vermiş. O zaman kilise de güçsüz ve kötürüme kalk ve yürü diyemeyecektir. Bugün organize durumda olan kilisenin büyük mal ve para varlığı var. Ama buna rağmen bugün kilisede var olması gereken ruhsal güç bulunmamaktadır. Şimdi gelin Petrus'un bu durumda ne yaptığına birlikte bakalım. Elçilerin İşleri 3. bölüm 7. ayette sonra onu sağ elinden kavrayıp kaldırdı. Adamın ayakları ve bilekleri o anda sapasağlam oldu. Bu kitabın Doktor Luka tarafından yazılmış olduğunu bir kez daha anımsatmak isterim. Doktor Luka'nın bir mucize olayını kaydederken diğer kitaplarda olayla ilgili rastlamadığımız pek çok sayıda ayrıntıyı da kayda geçirmiş olduğunu görüyoruz. Luka burada gerçekleşen olayın ne olduğunu özellikle anlatmaktadır. Bu adamın ayaklarında, bileklerinde ve kemiklerinde büyük bir zayıflık ve dermansızlık vardı. Elçilerin İşleri 3. bölüm 8. ayette ise sıçrayıp ayağa kalktı. Yürümeye başladı. Yürüyüp sıçrayarak, Tanrı'yı överek onlarla birlikte tapınağa girdi diye yazıyor. Sevgili arkadaşım burada geçen sıçramak sözcüğüne iyice dikkat edin. Bu sözcük bu ayette iki kez kullanılmaktadır. Bu çok ilginç bir bölümdür. Petrus'un egemenliği gelecek bölümlerde tekrar uluslara götürdüğünü göreceğiz. Çünkü bu aşamada inanlılar topluluğu %100 İsrailli Yahudilerden oluşmaktaydı. Bu aşamada inanlılar topluluğunda dışarıdan uluslardan gelme hiç kimse yer almıyordu. İlk inanlılar topluluğu Yeruşalim'de Yahudilerle başlamıştı. İleride göreceğimiz gibi bu topluluk zamanla yavaş yavaş yeryüzünün her tarafına yayılacaktı. Ama şimdi burada topluluğun Yeruşalim'deki ilk günlerini, kilisenin Yeruşalim dönemini görmekteyiz. Bana bunun diğer bir dispansiyon olduğunu anlatmaya çalışmayın. Bugün çevremizde bu dönemi diğer bir dispansiyon olarak adlandıran aşırı dispansiyonistler vardır. Bu hiç de farklı bir dönem değildir ama sadece bir geçiş süreci, bir geçiş dönemidir. Rab onlara ilkin Yeruşalim'de başlamalarını söylemişti. Başlamak için ilk olarak dünyanın en uzak köşelerine gitmeyeceklerdi. Egemenlik şimdi İsrail'e yeniden sunulmaktadır. Bu İsrail için son fırsattır. Egemenliğin ne olduğunu gösteren kanıtlardan bazıları nelerdi? Bunlardan bir tanesine göre sakatlar sıçrayarak yürüyeceklerdi. Yaşaya 35. bölüm 6. ayette topallar geyik gibi sıçrayacak, sevinçle haykıracak, dilsizlerin dili. Çünkü çölde sular fışkıracak, ırmaklar akacak bozkırda diyor. O gün tapınağa giden her bilgili Yahudi bu sakat adamın sıçrayarak yürümesini hayranlıkla seyretmiştir. Onlar bu olayın egemenliğin gerçek anlamda başlangıcı olduğunu biliyorlardı. Mesih çarmıha gerilmiş, ölümden dirilmiş, göğe alınmış ve babanın sağında tahta oturmuştu. Onlar onu kabul ettiklerinde o yine geri gelecekti. Tüm halk onun yürüdüğünü ve Tanrı'ya övgü sunduğunu gördü. Elçilerin İşleri 3. bölüm 9 ve 10. ayetlerde böyle yazıyor. Bütün halk onun yürüyüp Tanrı'yı övdüğünü gördü. Onun tapınağın güzel kapısında oturup para dilenen kişi olduğunu anlayınca ondaki değişiklik karşısında büyük bir hayret ve şaşkınlığa düştüler. İnsanlar bu sakat adamı görmüşler ve tanımışlardı. Bu mucizenin taşıdığı önemi de kavramışlardı. Korkarım bugün Doktor Luka'nın bize bıraktığı bu kayıtların taşıdığı önemi kavramayan çok sayıda insan bulunmaktadır. Elçilerin İşleri 3. bölüm 11. ayette adam Petrus'la Yuhanna'ya tutunuyordu. Bütün halk hayret içinde Süleyman'ın eyvanın denilen yerde onlara doğru koşuştu. Bu egemenliğin başlangıcı mıdır? Son birkaç hafta içerisinde Yeruşalim'de çok büyük şeyler meydana gelmişti. Yeruşalim'de yaşayanlar İsa Mesih'in çarmıha gerilmesine, ölümden dirilmesine, göğe alınışına ve Pentekost gününde gelişen olaylara tanık olmuştu. Hepsini büyük bir hayranlık sarmıştı. Gerçekten meydana gelen şey neydi? Petrus'un açıklayıcı konuşmasına geldik. Elçilerin İşleri 3. bölüm 12. ayette bunu gören Petrus halka şöyle seslendi. Ey İsrailliler! Buna neden şaştınız? Neden gözlerinizi dikmiş bize bakıyorsunuz? Kendi gücümüz ya da dindarlığımızla bu adamın yürümesini sağlamışız gibi. Petrus burada sözlerine Türkiye'li arkadaşlar diyerek başlamadı. O İsraillilere konuşuyordu. Bu dönem sevgili dostlarım Yeruşalim dönemiydi. Yani bir geçiş süreci. İnanlılar topluluğu diğer bölgelere daha henüz yayılmamıştı. Roma'da İncil daha hiç duyulmamıştı. İngiltere'de ya da Amerika'da İncil duyan tek bir kişi dahi o dönemde yoktu. Bu inanlılar topluluğunun ilk dönemi henüz Yeruşalim dönemidir. Nazik bir şekilde bir şey söylemek isterim. İnsanlar kutsal kitabı da diğer kitapları okurken gösterdikleri sağduyuyla okumalıdırlar. Bu kitap Tanrı'nın kitabıdır. Ancak bu kitap diğerleri gibi sıradan bir kitap değildir. Bu kitap bulunduğumuz yerde bizlerle ilgilidir ve ne yazılı olduğunu anlayabilelim diye bizimle iletişim içerisindedir. Petrus burada onlara bu mucizenin kendi gücüyle gerçekleşmediğini altını çizerek anlatmaktadır. Karşısında bulunan Yahudi dinleyicileri eski antlaşmaya yöneltmeye hazırlanan Petrus, onların tövbe edip Tanrı'ya dönmeleri durumunda bütün bu peygamberlik sözlerinin birer birer gerçekleşeceğini dile getiriyor. Bu Yahudilerin bildikleri bazı peygamberlikleri isterseniz birlikte göz atalım. Örneğin Zekeriya 12. bölüm 10. ayette şöyle yazar. Davut soyuyla Yeruşalim'de oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim. Bana yani deşliklerine bakacaklar. Biricik oğlu için yas tutan biri gibi yas tutacak, ilk oğlu için acı çeken biri gibi acı çekecekler. Bu söz onlar Rab'be iman edip ona döndüklerinde gerçekleşmiş olacaktı. O dönemde İsrail ulusu Rab İsa Mesih'i kabul etmediği için bu peygamberlik gerçekleşmemiştir. İsrail ulusu tövbe edip İsa'ya dönmedi. Petrus onları İsa'ya dönmeye çağıracak ama onlar bu çağrıyı reddedeceklerdir. Bu peygamberliğin gerçekleşeceği zaman henüz gelmemiştir. Yani ileridedir. Bu egemenlikten aynı zamanda Hezekiel peygamberde Hezekiel 36. bölüm 27 ve 28. ayetlerde şöyle söz eder. Ruhumu içinize koyacağım. Kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım. Atalarınıza verdiğim ülkede yaşayacak, benim halkım olacaksınız. Ben de sizin Tanrınız olacağım. Yine sadece 6 ayetten oluşan Yeşaya kitabının 12. bölümünde de egemenlik döneminde Rab'be yapılacak olan tapınmadan söz edilerek ilk 2 ayette şu sözlere yer verilmektedir. Yeşaya 12. bölüm 1 ve 2. ayetlerde. İsrail halkı o gün Ya Rab sana şükrederiz diyecek. Bize öfkelenmiştin ama öfken dindi. Bizi avuttun. Tanrı kurtuluşumuzdur. Ona güvenecek, yılmayacağız. Çünkü Rab gücümüz ve ezgimizdir. Yeşaya 35. bölümde de 6. ayette topal adamın geyik gibi sıçrayacağı belirtilerek 10. ayette şöyle denilmektedir. Rabbin kurtardıkları dönecek, sevinçle haykırarak Siyon'a varacaklar. Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak. Onların olacak coşku ve sevinç. Üzüntü ve inilti kaçacak. Yeruşalim'deki bu insanların tapınağın kapısındaki bu sakat adamı bütün İsrail ulusunun bir minyatürü küçük bir resmi olarak görmeleri gerekiyordu. Bunu görüp tövbe ederek Tanrı'ya dönmüş olsalardı o zaman bütün bu vaatlerde tek tek gerçekleşmiş olacaktı. Elçilerin İşleri 3. bölüm 13 ila 15. ayetler arasında İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un tanrısı, atalarımızın tanrısı kulu İsa'yı yüceltti. Siz onu ele verdiniz. Pilatus onu serbest bırakmaya karar verdiği halde siz onu Pilatus'un önünde reddettiniz. Kutsal ve adil olanı reddedip bir katilin salıverilmesini istediniz. Siz yaşam önderini öldürdünüz. Ama Tanrı onu ölümden diriltti. Biz bunun tanıklarıyız, diyor Petrus. İşte Petrus'u burada bir kez daha görüyoruz. Simon Petrus vermiş olduğu bütün vaazlarda daima İsa Mesih'in ölümden dirildiğini dile getirmiştir. Bu noktada Paulus da aynı yolu izlemiştir. Ama ne yazık ki bugün verilen vaazların çoğunda İsa Mesih'in ölümden dirildiği gerçeğinden söz edilmemektedir. Elçilerin İşleri 3. bölüm 16. ayette gördüğünüz ve tanıdığınız bu adam İsa'nın adı sayesinde onun adına olan imanla sapasağlam oldu. Hepinizin gözü önünde onu tam sağlığa kavuşturan İsa'nın aracılığıyla etkin olan imandır, diyor. Petrus burada kısaca şöyle demek istiyordu. Orada sıçrayarak yürüyen adamı görmüyor musunuz? İşte egemenlikte aynen böyle olacak. Ama burada önemli olan şey sizin Mesih'in geri dönmesini isteyip istememenizdir. Onu kabul etmek istiyor musunuz? Elçilerin İşleri 3. bölüm 17 ve 18. ayetlerde ise şimdi ey kardeşler, yöneticileriniz gibi sizin de bilgisizlikten ötürü böyle davrandığınızı biliyorum. Ama bütün peygamberlerin ağzından Mesih'in acı çekeceğini önceden bildiren Tanrı sözünü bu şekilde yerine getirmiştir, diyor. Geçmişte yapmış oldukları şeyler karşısında şimdi yeni adımlar atmaları gerekiyordu. Bu adımlar tövbe etmek ve Rab'be dönmek adımlarıdır. Bu onlar için yepyeni bir haber değildi. Yaşaya 43. bölüm 25. ayette şöyle yazar. Kendi uğruna suçlarınızı silen benim. Evet benim. Günahlarınızı anmaz oldum. Bakın Petrus, Elçilerin İşleri 3. bölüm 19 ve 20. ayetlerde nasıl devam ediyor? Öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. Öyle ki Rab size yenilenme fırsatları versin ve sizin için önceden belirlenen Mesih'i yani İsa'yı göndersin. Eğer onlar İsa Mesih'i kabul etmiş olsalardı İsa Mesih yeryüzüne geri gelir miydi? Tabii ki gelirdi. Petrus İsa'nın böyle bir durumda gelişinin olasılık kapsamında olduğunu söylemektedir. Peki o zaman Tanrı'nın programı nasıl olurdu? Size bugün sizinle benim aramda kalması gereken bir sır açıklamak istiyorum. Böyle bir durumda Tanrı'nın planı nasıl olurdu bilmiyorum. Bu sizi şaşırttı mı? Bakın size ne söyleyeceğim. Bunu Tanrı'dan başka hiç kimse bilmiyor. Kesin bir yanıtı bulmayan binlerce eğerli sorular sorabilirsiniz. Eğer şöyle olsaydı nasıl olur? Eğer böyle olsaydı nasıl olurdu diye. Benim bütün bildiğim şey şu ki İsrail ulusu İsa Mesih'i kabul etmedi. Bu konuyla ilgili eğer şeklinde sorulacak sorulara benim vereceğim tek yanıt budur. Verilebilecek diğer herhangi bir yanıt sadece kafadan uydurma bir yanıt olur. Tekrar 20. ayetten başlayarak okuyalım. Elçilerin İşleri 3. bölüm 21. ayette Tanrı'nın eski çağlardan beri kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi her şeyin yeniden düzenleneceği zamana dek İsa'nın gökte kalması gerekiyor. Bazıları bu ayetleri sonunda her şeyin ve her insanın kurtulacağı yolundaki inançlarını desteklemek amacıyla kullanmaktadır. Evrensel yenilenme terimi bu ayetteki en önemli sözcüktür. Peki sonunda yenilenecek olan bütün bu şeyler tam olarak nelerdir? Elçi Pavlus Filipeliler 3. bölüm 8. ayette her şeyi olduğu gibi zarar saydım dediği zaman Tanrı'nın evrenindeki bütün şeyleri mi kastediyordu? Tabii ki hayır. O halde buradaki bütün şeyler ya da her şeyin evrensel çapta yenileneceği düşüncesi bundan sonra gelen sözcüklerle sınırlama altında tutulmuştur. Tanrı'nın çok önceki çağlarda kutsal peygamberleri aracılığıyla bildirdiği evrensel yenilenme vakitleri vardır. Peygamberler İsrail'in yenilenip yeniden kurulacağını önceden bildirmişlerdi. Günahları içerisinde tövbe etmeden ölenlerin Rab'be gelecekleri ve yenilenecekleri konusunda kutsal kitapta hiçbir peygamberlik sözü bulunmamaktadır. Elçilerin İşleri 3. bölüm 22 ila 23. ayetlerde Musa şöyle demişti. Tanrınız Rab size kendi kardeşlerinizin arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onun size söyleyeceği her sözü dinleyin. O peygamberi dinlemeyen herkes Tanrı'nın halkından koparılıp yok edilecektir, diyor. İsrail ulusu büyük bir yargının eşiğindeydi. İsa Mesih'ten sonra 70 yılında Roma orduları komutanı Titus askerleriyle beraber Yeruşalim'e gelerek tüm kenti yerle bir etti. Bunun sonucunda 1 milyondan fazla insanın öldüğü ve sağ kalanların Roma İmparatorluğu'nun çeşitli yerlerine köle olarak satıldığı söylenmektedir. Bu olayla Tanrı yargısı bu insanların üzerine gelmişti. Samuel'den başlayarak ondan sonra konuşan peygamberlerin tümü bu günleri bildirdiler. Elçilerin İşleri 3. bölüm 24 ila 26. ayetler arasında Samuel ve ondan sonra konuşan peygamberlerin hepsi bu günleri duyurdu. Sizler peygamberlerin mirasçıları, Tanrı'nın atalarınızla yaptığı antlaşmanın mirasçılarısınız. Nitekim Tanrı İbrahim'e şöyle demişti. Senin soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün halklar kutsanacak. Tanrı sizleri kötü yollarınızdan döndürüp kutsamak için kulunu ortaya çıkarıp önce size gönderdi diye yazıyor. Bu bir geçiş süreciydi. Kendilerine Mesih'i kabul etmeleri için son bir fırsat tanınmıştı. Mesih'i kabul etmeleri için kendilerine tanınan bu fırsatı geri çevirdiklerinden dolayı bu kez sahneye Elçi Pavlus çıkacak ve uluslara kurtuluş haberini götürerek ulusların elçisi olacaktı. Onlar Rabbi kabul etselerdi ne olurdu ne olmazdı konusu boş bir lakırtıdan başka bir şey değildir. İsrail ulusu tövbe edip Tanrı'ya dönmedi. Tanrı hiçbir zaman insanın yaptıkları karşısında şaşkınlığa uğramaz ve her şeyi kendi planladığı ve amaçladığı doğrultuda gerçekleştirmeye devam eder.